Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 16. ayrım. Sayfa 191. Steiner sabahtan beri yerde halının üzerinde oturan Hammer'ı süzdü. İçine kurt düşmüş gibi yerinden kalktı, pencerenin önüne gitti, perdeyi aralayarak kaldırım kenarındaki siyah Audi'ye bir göz attı. "Onlar polis değil," dedi. Hammer bu iddiaya şaşırmıştı. "Nereden anladın?" diye sordu. "Uyuyorlar, polisler uyumaz." Hammer irkildi. Bu garip bir iddiaydı. Gerizekalı doğru söylüyorsa bir anormallik olmalıydı. "Ben de bakabilir miyim?" "Pekala, gel bak." Hammer yerinden fırladı. Camın kenarına gelip dışarıya baktı. Steiner haklıydı. Arabanın içindeki iki adam da boyunları eğik, hareketsiz bir şekilde oturuyorlardı. Hammer gözlerini kıstı, dikkatle bir daha baktı. Adamlardan birinin başı koltuğun arkasına dayalıydı. Diğerininki ise göğsüne düşmüştü. Bunu da yerden karanlığın gölgelerinde kalan arabanın içini daha fazla görebilmesi olanaksızdı. Hammer endişelenmekte haklıydı. İki polisin birlikte uyuması olacak şey değildi. Biri kestirse bile diğerinin uyanık olması gerekirdi. Aynı anda çalan kapı ziliyle birlikte yerinden sıçradı. Ayı Steiner keyifle sırıttı. "İşte, gördün mü? Herr Schäfer döndü." "Dur biraz, kapıyı çalan o olamaz." "Neden?" "Çünkü Schäfer olsa kapıyı anahtarıyla çağırdı." Steiner bir şey anlamadan bön Hammer'ın suratına baktı. "Kim peki?" Hammer adeta kendi kendine söylendi. "Gelen muhakkak o Türk'tür. Belli ki polisleri o öldürdü. Sakın açma kapıyı." "Türk dediğin de kim? Neler zırvalıyorsun?" "Lütfen Steiner, sen dediğimi yap. Sakın kapıyı açma. Yoksa beni öldürebilir." "Hadi oradan sen de. Herr Schäfer geldi. Başkası olamaz. Hem patron seni bana emanet etti. Kimse seni öldüremez." İri yarı adam kapıyı açmak için aşağı inmeye hazırlanıyordu ve Hammer asla onu durduramayacağını anlamıştı. Telaşla etrafına bakındı. Türk'ün eline geçmek polislere yakalanmaktan bile kötüydü. "Kımıldamadan otur ve uslu uslu beni bekle," diyen Steiner'a başını salladı. Adam odadan çıkar çıkmaz pencerenin yanına koştu ve camı açtı. Bir an aşağıya atlamayı düşündü ama bunu yapamazdı. Bahçeyle aralarında en az 5 metre yükseklik vardı. Atlarsa mutlaka bir yerlerini kırardı ve Türk o zaman çok daha rahat kendisini yakalayabilirdi. Rüzgarla uçuşan perdelerin arasından başını çıkarıp etrafa bakındı. Sıçrayacağı veya tutunacağı hiçbir şey yoktu. Ağzından sunturlu bir küfür çıktı. Bu defa fena sıkışmıştı ve kaçma şansı yoktu. Deli gibi koridora fırladı, duvara kendini siper ederek sokak kapısını açan Steiner'a baktı. Gelenin Schäfer olmadığına adı gibi emindi. Kapıda en az Ayı Steiner gibi iri iki adam duruyordu. Arkasında iki de kadın gördü, bir an yanıldığını düşündü. Gelen Türk değildi ve bunlar polise de hiç benzemiyorlardı. Merakı da artmıştı. Yabancı erkeklerden biri, "Werner Schäfer yok mu?" diye sordu. Steiner kaba bir şekilde, "Yok," dedi. "Sen kimsin? Niye soruyorsun?" "Schäfer bizim dostumuz, onunla görüşmemiz lazım. Size evde yok dedim." "Bizi bekliyor olmalıydı." "Dedim ya, yok evde." "Nereye gitti?" "Bize salam ve bira getirmeye." Tim elemanları birbirlerine baktılar. Adamın biraz gerizekalı olduğunu hemen anlamışlardı ama o vücudu ile mükemmel bir bekçi köpeği olabilirdi. Max, "Yukarıda başka kim var?" diye sordu. Steiner sırıtarak, "Noel Strasse'nin pezevengi," dedi. Max, iri vücuduyla hala kapının eşiğinde duran ve kendilerine yol vermeyen Steiner'a son bir kez baktı ve yıldırım gibi yumruğunu adamın midesine aniden yapıştırdı. Dev adam bir adım geriledi ama kesinlikle yıkılmadı. Gözleri irileşti, hiddetten köpürdü. Max şimdiye kadar midelerine o yumruğu yiyen adamların ayakta kalmalarına alışık değildi. Şaşkınlıkla adama baktı ve onun kolay yutulur bir lokma olmadığını hemen anladı. Dev üstüne doğru gelmeye başlamıştı. Bu kez Tom adamın çenesine doğru sert bir yumruk salladı. Steiner Tom'un yumruğunu havada karşıladı ve iri pençeleriyle Amerikalının bileğini kavradı. Dev, dövüşme tekniğini bilmiyordu fakat zekasıyla ters orantılı olan kas gücü anormaldi. Tom bileğinin acısından yüzünü buruşturdu. Parmakları sanki demir mengeneydi ve etine gömülmüştü. Aynı anda Max adamın üzerine sıçradı ve üçü birden yere yuvarlandılar. Kadınlar içeriye girerken kapıyı da kapattılar. Antrenin orta yerinde müthiş bir arbede başlamıştı. Ingrid inanmaz gözlerle yerde boğuşan adamlara bakıyordu. Dövüş tekniğine vakıf bu iki iri yarı adama karşı koyan Dev onu şaşırtmıştı ve Max'in durumu kötüydü. Altta kalmıştı. Tom da hala bileğini Dev'in elinden kurtaramamıştı. İki kadın bakıştılar. Paola usul usul koltuk altından Smith Wesson'u çıkardı, namlusundan kavradı. Silahın kabzasının altında hala az evvel şakağını yararak öldürdüğü polisin tam pıhtılaşmamış kanının izleri vardı. Dövüşen üç erkeğe doğru yürüdü ve bileğinin olanca gücüyle Steiner'ın kafasına indirdi. Kırılan kafatasının kemik sesleri geldi kulağına. Dev sarsıldı, kolları gevşedi ve yüzü koyun yere serildi. Ingrid, Max'in anlamadığı bir dilden homurdandığını duyuyordu. Herhalde küfür ediyor olmalıydı ve nefes nefeseydi. Tom ise oturduğu yerde bileğini ovuşturmakla meşguldü. İkisi de yerde yatan anormal güçlü adamın nasıl biri olduğunu anlamak istermiş gibi dehşetle ona bakıyorlardı. Paula, hadi kımıldanla artık diye mırıldandı. Yukarıda biri daha olmalı. Erkekler ilk defa aşırı güvendikleri adale güçlerini bir yana atarak bellerinden tabancalarını çıkardılar. İngilit öne düştü ve merdivenleri çıkmaya başladı. Odaları aradılar, hepsi boştu. Işık yanan odaya girdiklerinde Tom açık pencereyi göstererek buradan kaçmış olmalı diye homurdandı. Paula pencereye koştu, dışarıya baktı. Ne sokakta ne de bahçede en ufak bir hareket yoktu. Tüh Allah kahretsin diye söylendi. Galiba biz aşağıda uğraşırken onu elden kaçırdık. Ingrid de yanına geldi. Pencere epey yüksekti. Emin olmadan önce evi iyice aramalıyız. Hadi çocuklar her tarafı araştırın dedi. Ingrid'in asla başarısızlığa tahammülü yoktu. Daha da kötüsü Efendi Capshaw asla mazeret kabul etmezdi. Hele bunun gibi çok kolay olan bir işin bahanesi asla olamazdı. İkinci adamın hala evde olduğunu düşünmeye başladı. O serseri camı açmakta evden kaçtığı şüphesini yaratmak istemiş olabilirdi. Ucuna susturucu takılmış tabancasını doğrultup etrafa bakınmaya başladı. Odalara dağıldılar. Max aceleyle alt kata koştu. Paula Schaeffer'ın yatak odasına daldı. Az sonra hepsi yatak odasından Paula'nın zafer çığlığını duydular. Hammer'ı bulmuşlardı. Adam korkudan titriyordu. Bu insanların kim olduğunu bilmiyordu ama kendisini yaşatmayacaklarını gayet iyi anlamıştı. Paula kükrer gibi elindeki simit ve sonu adamın burnuna dayarken ''Werner Schaeffer nerede?'' diye sordu. Beti benze atmış Hammer çaresizlik ve ümitsizlik içinde ''O kaçtı'' diye kekeledi. ''Nereye?'' Yemin ederim bilmiyorum. Dışarıdaki polisleri görünce paniğe kapıldı. Öyle mi? Peki siz niye buradasınız? Schaeffer siz burada kalın diye bize emir verdi. Ya delikanlı hiç inandırıcı konuşmuyorsun. Bana kalsa bir an durmazdım ama o aşağıdaki gerizekalı yaratık gitmeme engel oldu. Neden? Dedim ya Schaeffer burada kalmamızı istedi. Kiralık katiller birbirlerine baktılar. Paula adamın doğruları söylediğine inanmıştı. Schaeffer'ın nereye kaçtığına dair bir fikrin var mı? Nereden olsun? Beni adam yerine koymazdı ki. Ama o Türk'ün gelişinden sonra korkmaya başladı. Yerinde duramaz oldu. Onu hiç öyle böyle telaş içinde görmemiştim. İngiliz lafa karıştı. Pezemeklik mi yapıyorsun? Hammer utanmış gibi kızardı. Evet, zaman zaman o işi de yaparım. Schaeffer neden senin gibi rezil bir herifi kullanıyordu? Bu yöreyi iyi tanırım. Barlarda yabancılarla ilişki kurarım. Onlara kadın pazarlarım, anlarsınız ya. Ama bu kez bir hata yaptın değil mi? Schaeffer'a yanlış birini getirdin. Hammer cevap veremedi. Max homurdandı. Bence boşuna oyalanıyoruz burada. Bu serserinin bir şey bildiği yok. Hem dışarıdaki polis ekibiyle teması kaybeden merkezleri telaşlanmaya başlamıştır. Bir an evvel uzaklaşsak iyi olur. Paula, haklısın Max diye mırıldandı. İngiliz yapılacak bir şey kalmadığını anlamıştı. Susturuculu tabancayı Hammer'a doğru uzattı ve tetiği çekti. Kurşun sokak serserisinin beynine saplandı. Tek kurşun adamın işini bitirmişti. Topluca odadan çıktılar. Max merdivenlere indiğinde hala yerde yatan dev Steiner'a ürkerek baktı. Nefretini kusarcasına adamın cansız vücuduna... O da bir el ateş etti. 5. Londra, İngiltere. Hans Milch telefonu kapattıktan sonra kötü kötü Kenan'a baktı. Bunun siyasi bir karar olduğunu ve merkezin onaylamayacağını size söylemiştim. Şimdi işi daha da berbat duruma soktuğumuzu umarım anlamışsınızdır. Ne yani? Frankfurt İngiliz polisine başvurmamızı istemiyor mu? Hayır, teklifinizi reddettiler. Çok saçma. Biz burada ne yapabiliriz ki? Elimizde hiçbir yetki yok. Bunu önceden de biliyorduk ve bu şartla buraya gönderildik. Sizi dinleyip telefon etmemem gerekirdi. Rezil olduk. Üstelik Scotland Yard'da mutlaka konuşmayı dinlemiştir. Takma kafana. Nasıl olsa öğreneceklerdi. Hem bize yardım etmek zorundalar. Zira cinayet örgütü onlara da bulaştı. Artık onlar da işin içindeler. Bakın sizi uyarıyorum. Merkezin emirlerine karşı çıkamazsınız. Bizler memuruz ve verilen emirleri yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Uymazsam ne olacak? Sizi Frankfurt'a rapor etmek zorunda kalacağım. Öyleyse hiç durma ahbap. Ne istiyorsan öyle yap. Merkez beni görevden alana kadar ben bildiğim şekilde çalışacağım. Hans Mich kıpkırmızı kesildi. Çok dik kafalısınız ve talimatlara karşı geliyorsunuz. Bunun size yükleyeceği sorumluluğunun farkında mısınız? Kesinlikle. Alman polis bir süre Kenan'ı süzdü. Aslında haklı olduğunuzu biliyorum. Neticeye varmak için Scotland Yard ile işbirliği yapmamız gerekli ama bu verilen emirlere karşı gelmekliğimiz anlamına gelir. Ben 15 yıllık memurum ve meslek yaşamım boyunca aldığım emirleri hiç tartışmadım. Bunu tahmin edebiliyorum fakat asli görevimiz yüklendiğimiz işi başarıyla sonuçlandırmaktır. Burada bunun için varız ve başka şansımız yok. Ama İngiltere'de ETMT anlaşmasını imzalamamış ülkelerden biri bize burada yetki tanımayacak, hatta onların iç işlerine müdahale ettiğimiz gerekçesiyle bizi sınır dışı edecektir. Hatta tutuklayabilirler bile. Evet, bu mümkün. Yine de anlattıklarımızı dinledikten sonra düşündüğünüz gibi davranacaklarını hiç sanmıyorum. Umarım haklı çıkarsınız. Aksi halde memleketimdeki kariyerim de sona erebilir. Kenan gülümsedi. Benim de. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Önce şu hukuk bürosunu bir araştıralım. Şayet Scotland Yard bizi daha evvel tutuklamazsa, doğru, bu şu bahsettiğiniz Etin Capshaw'dan bir netice elde edemezsek, o zaman polise başvururuz. Hans dikkatle Kenan'a baktı. Etin Capshaw'la görüşmeyi mi düşünüyorsunuz? Gayet tabii. Doğrusu merak ediyorum, ona ne diyeceksiniz? Siz elinizdeki listeyle kapısını çalsaydınız ne diyecektiniz? Bizimki sadece bir ön araştırma ve şüphelileri tespit etme ameliyesiydi. Fakat artık Cassini'nin onun tarafından öldürüldüğünü biliyoruz. O cinayet şebekesinin başı, adamını kurduğu müthiş bir teşkilat olduğunu düşünüyorum. Sizin sıfatınız ne olacak? Adama ne diyeceksiniz? Sanayicinin hala neden öldürülmediğini soracağım. Hans Mills şaşkın şaşkın meslektaşına baktı. Hangi sanayicinin? Kenan sırıttı. Henüz bilmediğim bir şey var ahbap. Sırası gelir ve boş vaktim olursa anlatırım. Ama şimdi şu adresi ver de hukuk bürosuna bir gideyim. Mills Türk polisinin küstah konuşmasına bozuldu ama sesini çıkarmadı. Kenan Edgeware Road'daki hukuk bürosunun bulunduğu hanı bulmakta zorluk çekmedi. Maple Arch'e kadar uzanan cadde her zamanki gibi kalabalıktı ama Kenan artık arkasında Scotland Yard elemanlarının olup olmamasıyla ilgilenmiyordu. Mutlaka peşine birilerini takmış olmalıydılar. Fakat o ana kadar kimse kendisini çevirmemişti. Çevirmeler için de yasal bir gerekçe yoktu. Bulunduğu memleketin kurallarına harfiyen riayet eden bir gazeteci turist rolüne mükemmelen uyuyordu. Hukuk bürosuna girdiğinde kendisini güler yüzlü sekreter karşıladı. Cıvıl cıvıl, neşeli, hareketli bir kızdı. Yerinden kalktı, içten bir ilgiyle ''Buyurun, size nasıl yardımcı olabiliriz?'' diye sordu. ''Avukat Etin Capshaw'la görüşmek istiyordum. Randevunuz var mıydı?'' ''Maalesef yok.'' Kızın yüzü gölgelenir gibi oldu. ''Korkarım o zaman görüşmeniz mümkün olmayacak. Fakat çok uzak yerden geldim.'' ''Uzak mı?'' ''Evet, Türkiye'den.'' Sekreter şaşmış gibi Kenan'a baktı. ''Keşke daha evvel telefon etseydiniz. Bay Capshaw mutlaka size bir randevu verirdi. Kendisi ofiste değil. Ne zaman gelir acaba?'' ''Bugün geleceğini sanmıyorum. Yarın da cumartesi, hafta başına kadar uğramaz. Ama işiniz çok aceleyse sizi Bay Paddington'la görüştürebilirim. O olmadığı zamanlar işine Bay Paddington bakar.'' ''Hayır, ben kendisiyle görüşmek zorundayım.'' ''Üzgünüm.'' diyen sekreterin yüzündeki çaresizliğinin samimi olduğu pek belliydi. ''Bu çok kötü oldu.'' diyen Kenan ısrarla kızın yüzüne bakıyordu. ''Londra'ya yabancıyım ve vaktim çok kısıtlı. Onunla mutlaka bugün görüşmeliydim.'' Kız ilgilenerek sordu. ''Fuar işi için mi arıyordunuz?'' ''Hayır.'' dedi Kenan. Kızın fuarla neyi kastettiğini anlamamıştı. Sekreter kısa bir an durakladı. ''Nerede kalıyorsunuz?'' ''Niye sordunuz?'' ''Şayet bir ihtimal telefonla büroyu ararsa sizin kaldığınız yeri söylerim ve sizinle temas kurar.'' ''Hartwick Oteli'nde kalıyorum.'' Kız kalemini eline alarak otelin adını yazdı. Sonra ''Adınız lütfen.'' dedi. Kenan adını ve soyadını söyledi. Sekreter ilk defa karşılaştığı Türk ismini yazamayınca Kenan'a dönerek ışıl ışıl parıldayan gözleriyle utanmış gibi ''Lütfen siz yazar mısınız?'' diye rica etti. ''Adınız her zaman karşılaştığım adlardan değil de.'' Kenan kağıda ismini yazarken kızın renkli gözlerine baktı ve gülümsedi. Hoş ve tatlı bir kızdı. Kız da aynı sevecenlikle ona gülümsemişti. ''Londra'ya ilk gelişiniz mi?'' ''Evet, şehrin yabancısıyım.'' Kısa bir sessizlik oldu. İki genç birbirleriyle bakıştılar. Kenan masum bir ifadeyle ''Burada akşam yemeğini geçiştireceğim bir yer tavsiye edebilir misiniz?'' diye sordu. Sekreter aynı içtenlikle ''Caddede bir sürü pub ve sandviççi var.'' dedi. ''Herhangi birinde karnınızı doyurabilirsiniz.'' Konuşurken yanaklarında ona çok yakışan gamzeler oluşuyordu. ''Aç mısınız?'' ''Anlamadım. Yani benimle yemek yer misiniz? Buranın hem yabancısıyım hem de gidecek yer bilmiyorum. Bana eşlik ederseniz sevinirim.'' Kız bu ani teklife şaşırmıştı. Bir an karşısındaki yakışıklı esmer adama baktı. Kenan ''Tabii birine verilmiş sözünüz varsa ısrar edemem ama bana eşlik ederseniz de çok sevinirim.'' Sekreterin büro müşterilerinden bu tür teklifler almaya pek alışık olmadığı belli oluyordu. Hafif şaşkın Kenan'a bakmaya devam etti. ''Beni şaşırttınız.'' dedi. ''Neden?'' ''Bilmem, buraya gelen müşterilerden hiç böyle teklif almaya alışkın değilim de.'' Kenan yüzüne en masum ifadesini takınarak tebessüm etti. ''Buna inanmam. Siz her erkeğin yemek teklifinde bulunacağı kadar güzel ve cazibeli bir hanımsınız.'' Şayet büro müşterileriyle dışarıya çıkma gibi bir yasağınız varsa ona sözüm yok tabii. Kızın gamzeleri daha belirginleşti. Tabii böyle bir yasak yok. O zaman teklifimi kabul ettiniz demektir. Evet olabilir. Yalnız işten çıkmama daha bir saat var. Tamam anlaştık. Bir saat sonra sizi aşağıda, hanın kapısında beklerim. Kim bilir bu arada belki Etin Capshaw'da telefon eder ve onu aradığımı söylersiniz. Kız gülerek başını salladı. Kenan dışarı çıktıktan sonra daha kızın adını bile sormayı unuttuğunu fark etti. Hoş biriydi ve o da kendisinden hoşlanmıştı. Yüzüne bakan gözlerinden mutluluk okunuyordu. Hava yine kapalıydı. Bütün gökyüzü koyu gri yağmur bulutlarıyla kaplıydı ama yağmur yağmıyordu. Bir süre cadde boyunca avare avare dolaştı. Çevresindeki kalabalık içinde sıkıntılı tiyattan olması muhtemel kişileri aradı durdu. Fakat şüpheleneceği kimseleri bulamadı. Yine de gözlendiğine emindi. Vitrinlere bakarak vakit geçirdi ve kızın çıkma saatinden 10 dakika evvel hanın kapısı önüne geldi. Kız tam vaktinde aşağıya inmişti. Kenan onu başka bir gözle incelemeye başladı. Fazla uzun olmamakla beraber mütenasip bir vücudu vardı. Bacakları uzun ve düzgündü. Sırtındaki beli kuşaklı klasik trenç kotu vücut hatlarını gizlemekle beraber yine de uygunluğu hakkında bir fikir verebiliyordu. Omzuna yeşil bir çanta asmıştı ve elindeki şemsiyeyi de açmamıştı. Sevimli yüzünde sanki Kenan'ı yerinde bulamayacakmış gibi endişeli bir hava sezinledi genç adam. Kız yanına yaklaşıp merhaba dedi. Kenan hafifçe dirseğinden tutarak Etin Kepşov'dan bir haber var mı diye sordu. Kız göz bebeklerinde oluşan üzüntüyle yok maalesef diye mırıldandı. Ne yapalım? Çaresiz görüşmemiz pazartesiye kaldı. Evet, randevu defterine çıkmadan evvel bir not bıraktım. Mr. Kepshaw'la görüşmenizi mutlaka temin edeceğim. Sağ olun Miss Garrett, Betty Garrett adım. Bağışlayın, daha doğru dürüst tanışamadık. Hatta size bir teşekkür bile edemedim. Benim gibi bir yabancıyı kırmayıp yemek teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Kız gülümsemekle yetindi. Kenan kızın gözlerinin içine bakarak, bundan sonra size tabiyim. Nereye istiyorsanız oraya gidebiliriz. Mihmandar sizsiniz dedi. Birlikte yürümeye başladılar. Hafif yağmur çiselemeye başlamıştı. Betty şemsiyesini açtı. Kenan şemsiyeyi taşımayı önerdi. Kız şemsiyeyi ona teslim ederken rahatlıkla koluna girdi. Hiç çekilmemiş, henüz çok yeni tanışmış olmalarına rağmen kol kola girmekte bir sakınca görmemişti. 100 metre kadar ilerledikten sonra Betty tipik bir pub'ın kapısında durmuştu. Buranın hamburgerleri iyidir, girelim mi? Nasıl isterseniz. Vakit erken olduğu için henüz içerisi boş sayılırdı. Uygun bir yer bulup oturdular. Hamburger ve bira sipariş ettiler. Garson yanlarından ayrılırken Kenan'ın gözü kapıdan içeriye giren adama takıldı. Kısa bir an için bile olsa yeni gelen müşteri sanki gözleriyle onları arar gibi bakınmıştı. Sonra ilgilenmez gibi davranmaya başladı ama Kenan artık Scotland Yard'ın peşine taktığı adamın o olduğunu anlamıştı. Hiç oralı olmamıştı. Karşısındaki kıza önce havadan sudan sonra da geçmişinden bahsetmeye başladı. Kıza karşı inandırıcı olmak zorunda hissediyordu kendini. İstanbul'da büyük bir sanayi şirketinde çalıştığını söyledi. Betty saf saf ve hayranlıkla dinliyordu kendini. Bir ara evli misiniz diye sordu. Hayır dedi Kenan. Garip bir kız sanki rahatlamıştı. Kenan'a daha sıcak bakmaya başladı. Genç adam ilgisiz görünmeye çalışarak ne kadar zamandır bu iştesin diye sordu. 3 yıl oldu. Memnun musun? Fena ücret aldım söylenemez. Patron nasıl biridir? İyidir. Hiç olmazsa pek çok işverenden iyidir. Sana asılır mı? Kız önce ne demek istediğini anlamadı. Sonra gevrek bir kahkaha attı. Hayır hayır. Bay Kepshaw öyle biri değildir. Onu tanımadığınız belli. O çok kibar ve gerçek bir centilmendir. Karısına da aşıktır. Yok canım. Halbuki onun çapkın biri olduğunu söylemişlerdi. Betty Garrett hayretle genç adama baktı. Kim dedi onu? Seyfi Nazım Toz Koparan. O da kim? Benim patronum. Tanımıyor musun? Hayır, adını bile işitmedim. Kenan şaşırmış gibi. Nasıl olur? Bay Kepshaw en iyi müşterilerden biri. Ne gördüm ne de adını işittim. Allah Allah. Ben onun işi için buradayım. Londra'da mı yaşar? Değil tabii, İstanbul'da. Kız neden sonra, ha sarı dosya sahiplerden biri olacak herhalde dedi. O da ne demek? Betty önemli bir sır veriyormuş gibi öne eğildi fısıldayarak. Bizimki bir hukuk bürosudur. Bazı müşterilerinizin problemleri gayet gizlidir ve devlet sırrı gibi saklanır. Anlıyorsunuz değil mi? Pek anladım söylenemez. Tabidir ki bir avukat müvekkilinin mahremiyetini ifşa etmemek yükümlülüğündedir. Ama sarı dosyanın ne anlama geldiğini anlamadım doğrusu. Betty kızararak, sarı dosyalar çok gizlidir. Onların mahiyetini buradaki her avukat bile bilmez. Onların yazışmalarını bile Bay Kepshaw'la baş sekreterimiz Gary Brent yaparlar. Bunlardan size bahsetmekliğim bile doğru değil ama anladığım kadarıyla siz de sarı dosyanın müvekkillerimizdensiniz. Tahmin ederim öyle. Biliyor musun Betty, beni heyecanlandırdın. Bu bilgilerden dolayı mı? Kenan yüzünü genç kıza yaklaşırken hayır diye mırıldandı. Seninki kadar masum bir yüzü hayatımda hiç rastlamadım. Kız utanmış gibi önüne baktı. Bana iltifat ediyorsunuz. Hayır, yalnızca senden çok hoşlandığımı itiraf etmek istiyorum. Betty genç adamın komplimanından bir taşra kızı gibi utanmıştı. Kız biraz da içtiği tek bardak biradan cesaretlenerek ben de sizden hoşlandım diyebildi. Sonra gülerek adınızı telaffuz etmekte zorlanıyorum. Kısaca Ken diyebilir miyim diye sordu. Bu isim bizde de var. Tabii Betty, nasıl istersen öyle çağır. Kenan'ın parmakları masanın üzerinde uzanıp kızın ellerini kavradı. Betty'nin elleri sıcacıktı. Genç kızın kızıla çalan saçları kahküller halinde alnına dökülüyordu. Düzgün burnunun her iki yanında da yanaklarına yayılan aynı renkte çiller vardı. Kenan ellerini tutunca daha da kızardı. Heyecan ve isteklerini fazla belli etmemek için ''Alkol almaya hiç gelemem, nedense hemen yüzüm kızarır.'' diye kekeledi. Kenan avuçlar içinde tuttuğu kızın ellerini bırakmadan ''Biliyor musun, şaştım bu işe.'' diye mırıldandı. Betty safça sordu. ''Yüzümün kızarmasına mı?'' ''Hayır, patronumu görmemiş olmana. Sizin büroya her gelenin önce seninle karşılaşması lazım. Garip, onu nasıl hatırlamadın?'' 16. ayrımın sonu. Sayfa 207. Devamı 17. ayrımda.